Radyo Doktoru. Yine günlerden Perşembe, yine 14.03, yine Radyo Doktoru, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda karşınızda. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel, keyifli bir program için buradayız. Radyo Doktoru hayatınıza dokunmaya çalışacak. Belki kafanızdaki soruları yanıtlayacak. Belki merak ettiklerinizin uzmanlardan cevabını alacak. Belki de yeni şeyler fark etmemizi sağlayacak. O zaman hemen başlayalım. Bize nasıl ulaşırsınız? Telefonla ulaşmak isterseniz çift 090-312-463-34-19, 463-34-21, elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden ve sosyal medyada hepsinden Radyo Doktoru başlığıyla bize ulaşma şansınız var. O yüzden hemen başlayacağız. Bugün çok önemli konular konuşacağız. Çok önemli konukları ağırlayacağız. Beraber keyifli sohbetler yapacağız. Ama öncesinde sevgili Harun Kolçak'ı anmış olalım. Aramızdan ayrıldı. Bizim sevmeyi öğrendiğimiz şarkıcılardan. Belki birçoğunuzun gençliği, birçoğunuzun çocukluğuna tanıklık etmiş, şahitlik etmiş şarkıcılardan birisi. Bir Harun Kolçak şarkısı dinleyelim, ardından da sohbet etmeye başlayacağız.
Rastladım sana.
14-10 saatimiz ve Radyo Doktoru'nda. Şimdi Hollanda'ya gidiyoruz ve sevgili Yusuf Özkan telefon attığımızda. Yusuf merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Hollanda'ya selamlar. Bize ne haberlerin var Yusuf?
Öncelikle Avrupa Birliği'nin Brüksel'in aldığı önemli bir karar var. Çünkü çok tartışma yarattı bu karar. Avrupa Birliği özellikle gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan katkı maddelerinin kanser ve kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirterek kesinlikle yasaklanması kararını aldı. Tabii Avrupa Birliği açısından bu oldukça önemli, halkın gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması açısından, ancak çevre örgütlerinden ve tüketici derneklerinden tepkiler var. Bu yeterli değil, daha da radikal adımlar atılabilirdi. Ayrıca bu yasaklanan maddelerin kanserojen etki yapıp yapmadığı henüz bilimsel olarak kanıtlanmış da değil. Biraz Avrupa Birliği sektörün ya da halkın tepkilerini dindirmek adına deyim yerindeyse tribüne oynadı. Çok ciddi bir karar değil deniyor. Ancak Brüksel'den yapılan açıklamada bu ilk adım. Bundan sonraki süreçte insan sağlığını tehdit eden diğer koruyucu madde ya da gıdalarda kanserojen etki bırakan, hormon yapısını etkileyen diğer gıda maddelerinin de yasaklanacağını, koruyucu maddelerinin de yasaklanacağını belirtiyorlar. Ancak dediğim gibi tartışmalar hala devam ediyor bu konuda Özgür.
Peki bununla ilgili tepkiler neler? Yani halk, vatandaş bununla ilgili olumlu ya da olumsuz bir şeyler söylüyor mu?
Olumsuz yanı az önce de belirttiğim gibi yeterli bulmuyorlar. Bunun çerçevesi daha da genişletebilirdi. Halk sağlığını tehdit eden çok sayıda madde var. Örneğin iki gün önce Belçika yeni bir karar aldı. Bazı tarım sektöründe kullanılan ilaçların ve bitkileri için gerekli olan kimi maddelerin zehir içerdiği, insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Buna ilişkin yeni yasal düzenlemeler getireceğini belirtti. Yani bunun gibi daha kapsamlı bir önlemler paketi bekliyor Avrupa kamuoyu. Sadece koruyucu hormon dengesini etkileyen koruyucu maddenin yasaklanmasını yeterli bulmuyorlar. Dediğim gibi daha geniş çaplı bir yasaklar listesi hazırlanmasını belirtiyorlar. Çünkü bu konuda çok çeşitli haberler çıkıyor. Sadece koruyucu maddeler değil, gıda güvenliğini etkileyen çok sayıda malzemeyle ilgili, maddeyle ilgili haberler yer alıyor Avrupa basınında, Avrupa medyasında. İşte bunların hepsini kapsayacak geniş önlem beklentisi var. Ya Brüksel yapmayacağız demiyor, ancak yapacağız ama zaman alabilir diyor. İşte asıl tepki buna, zaman almasın çünkü bu hayati bir konu, bir an önce buna eğilin. Evet. Bir tepki var.
Evet, çok önemli bir konu. Peki Alzheimer'la ilgili bir gelişme var, yani hatta birden fazla gelişme var.
Evet, Alzheimer Hollanda'nın şu anda en önemli ciddi sağlık sorunlarından birisi. Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün 4 yılda bir yayınladığı rapora göre önümüzdeki 20 yılda Hollanda'daki ölümlerin en önemli nedeni Alzheimer ve buna bağlı unutkanlık sorunları olacak. Çünkü şu anda yılda 15 bin kişi bu hastalığa bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı sayısı çok fazla ve unutkanlık nedeniyle meydana gelen kazalarda çok ciddi bir artış var. Şu an yılda 15 bin olan ölüm sayısının yaklaşık 20 yıl içerisinde 40 bine ulaşması bekleniyor. Bu da ciddi bir sağlık sorunu olarak değerlendiriliyor. Bunun için de yoğun çalışmalar var. Bu çerçevede Hollandalı uzmanlar önemli bir buluş gerçekleştirdiler Hollanda medyasına göre. Dördüncü bir gen keşfettiler. Bu genin özelliği Alzheimer'ın aile içerisinde ırsi şekilde görüldüğü yönünde. Çünkü daha önce 30 yıl boyunca yapılan çalışmalarda Alzheimer'ın aile içerisindeki fonksiyonları belirlenmişti. Yani atadan oğula geçtiği yönünde bulgular vardı, ancak saptanamamıştı. İşte Amsterdam, Delft ve Rotterdam tıp fakültelerinin ortaklaşa çalışması sonucu böyle bir genin varlığı kesin olarak tespit edilmiş. Bu oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü önümüzdeki süreçte gen tedavisi yoluyla Alzheimer'ın önlenebilmesi umudunun doğduğunu belirtiyorlar. Bunun belirlenmesinin tedavi açısından önemli bir adım olacağını vurguluyorlar uzmanlar Özgür.
Çok teşekkür ederiz Yusuf Özkan. Sevgiler, selamlar iletiyoruz. Biz şimdi uzmanımıza soracağız bu bahsettiğin haberleri, konuları. Canlı yayında şu an konuğumuz var. Sevgili nöroloji uzmanı Funda Tan Uysal. Biz ona soracağız. Sana çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler.
İyi yayınlar, kolay gelsin, sevgiler.
Çok teşekkürler. Evet, hemen o zaman soralım. Önce hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sizi tekrar aramıza görmek çok güzel.
Benim şimdi için de aynı şey geçerli, sağ olun.
Çok naziksiniz. Acaba az önce Yusuf'un da söylediği gibi gerçekten geleceğin en önemli hastalıklarından biri mi olacak Alzheimer? Gerçekten
evet,
böyle midir?
Gerçekten
yani
öyle.
Kanserin de önüne geçecek şu an için en çok gösterilen kanser belki. Belki onun bile önüne geçecek. Belki dünyayı ele geçirecek gibi öyle bir senaryo çizildi ki yani bayağı tedirgin oldum az önce.
Ben öncelikle sesim için özür diliyorum dinleyicilerimizden. Hani öksürebilirim ve bir şeyim birazcık rahatsızlık verebilirim. Şöyle ki giderek yaşlanıyor toplumumuz. Yani hani bizim toplum da özellikle Avrupa'da
evet.
Artık beklenti, yaş beklentisi, işte yaşam beklentisi giderek uzuyor. Çünkü aslında bir bakıma da tıp ilerliyor. İnsanlar daha fazla ömüre sahip olabiliyorlar. Çeşitli teknolojiler artık gelişti. Erken tanılar, kalp hastalıklarında bir takım invazif gelişimler. Tabii bunlar başka hastalıkları bu sefer körüklemeye başlıyor. Alzheimer de aslında hani yaşla riski artan bir hastalık. Ne kadar yaşlı bir toplum varsa Alzheimer hastalığında o kadar sık görüyoruz. Giderek de toplum yaşlanmaya doğru ilerledikçe de daha sık göreceğiz gibi görünüyor.
Biz önceden ortalama yaş ömrümüz düşüktü.
Evet.
O yüzden belki yine vardı.
Karşılaşmıyorduk. Vardı daha seleksiyon gibi düşünüyorduk.
Vardı da hissetmiyorduk belki bu kadar içinde değildi.
Evet.
Çok tek tüktü. Ama bugün artık zaman ilerledikçe, tıp ilerledikçe, aynen, yaşlılık süresi, yaş ömür süresi arttıkça
başka
biz daha fazla görmeye başladık.
Bir de bizim toplumumuzda hani biraz daha bunlar aile içerisinde paylaşılarak yapılan şeyler, yani unutması normal gibi. Hani tanı almaması bizim toplumumuzda çok da aslında şaşırtıcı değil. Hala çok ataerkil sistemin, yani belki büyük şehirlerde olmasa da küçük şehirlerde devam ettiği, işte yaşlıdır, normaldir, her işini yaparlar, bakarlar, getirirler, götürürler gibi. Beklenti de sosyokültürel düzeyiyle de düşükse o şekilde tanı almayan çok da tabii hasta da olabiliyor gözden
haliyle,
kaçan.
Haliyle. Şimdi biz az önce konuşurken burada dedi. Acaba ilerleyen zamanlarda bizi de bekliyor mu böyle bir şey? Bununla ilgili tabii kendi kendimize hayıflanıyoruz. Acaba bizde de olacak mı? Biz de yaşayacak mıyız? Peki yaşamamak için ne yapmamız lazım?
Sadece genetik geçişli mi?
Ya da.
Yani ailemde yok diye ben korunmuş sayılır mıyım?
Ya da tanımı ne? Önce tanımını yapalım Alzheimer'ın madem öyle. Doğru
şimdi
biliyor muyuz
Alzheimer
acaba?
Alzheimer aslında bir demans dediğimiz geniş bir spektrum bir hastalık grubu var. Yani kişilerin işte bilişsel dediğimiz bu mental işlevlerinde özellikle hani bir takım sadece unutkanlık olmayan işte kişilik olabilir, dil ve yani bellek dışında kişilik değişikliği, dil, linguistik dediğimiz değişiklikler, mekan şeyleri, algısında bozukluk, yargılama, karar verme gibi şeylerde bozukluk, psikiyatrik bazı bulguların eşlik ettiği geniş bir yelpaze bu. Alzheimer hastalığı bunun çok önemli bir kısmını kapsayan, bizim en çok gördüğümüz, en sık gördüğümüz demans türü. Nasıl bir hastalık? Öncelikle bir yakın bellek bozukluğu gibi görülüyor hastalar.
İlk öyle mi başlıyor?
Genelde öyle.
İlk neyi unutuyoruz? Yani nasıl yani
yakın,
bir unutma?
Yakını unutuyoruz önce. Öyle biliyoruz biz.
Yani en önce hastayı zaten hasta yakınları getirir derler ki hocam ya dün ne yediğini hatırlamıyor ama 10 sene önceki falanca bilmem nerede o gün ne olmuştu bana bütün ayrıntısıyla anlatıyor. Çünkü o zaman yani bu bizim çok şaşırdığımız bir şey değil aslında. Çünkü bu hastalarda yeni bilgileri kayıtlamayla ilgili sıkıntı olmaya başlıyor ilk etapta olan şeyler. Ya da bizim gözümüzden hani kaçtıkça bazı şeyler ekleniyor ama ama eski bilgileri geri çağırmayla ilgili şeyler çok ileri evrelere kadar çok büyük bir sorun yaşamıyor hastalar bununla ilgili. O yüzden yeni bilgileri çağırmakta ya da kaydetmekle ilgili sorun olduğu için akşam yediği yemeği hatırlamaz ama 30 sene önceki olayı size durup durup anlatabilir tüm detaylarıyla kişi.
Şimdi ben de bazen unutuyorum akşam ne yediğimi. Acaba şüphelenmem gerekiyor mu yoksa bu zaten normal olabilir günlük yaşamın içerisinde.
Bunu daha önce konuşmuştuk aslında yine böyle hani bir programımızda. Çok fazla uyarana maruz kalıyoruz. Yani bizim yaş grubunun ya da işte daha genç erişkin yaş grubunun çok yoğun çalışan işte aynı anda bir sürü şey bir arada yapmaya çalışan bir insan grubu var maalesef ki hani bu şeyi
var,
getirdiği artık teknolojinin işte mesleki şeylerin zorlamasıyla da olan onunla ilgili yani ben hastalarım tabii çok metabolik bir şey olabilir bir vitamin B12 eksikliği vardır basit bir tedaviyle daha şey olabilir depresyonunuz vardır işte çok çevreye ya da şeye odaklanamıyorsunuzdur, fokuslanamıyorsunuzdur, kendinizle çok meşgulsünüzdür gibi. Hani o tip şeyleri ekarte ettikten sonra genellikle bunlar daha fazla böyle dediğim gibi aynı anda birçok şeyi bir arada götürmeye çalışmakla da alakalı. Ehemmiyet vermemek, önem vermemek, daha günlük rutin içinde olan şeylerin çabuk kaybolması gibi. Bunlar hani sadece bizim tabii tek kriterimiz unutkanlık olmuyor zaten Alzheimer tanısı olması için. Unutkanlık ilk önceki belirtilerden biri ama dediğim gibi kişilik ve davranış değişiklikleri çok önemli. Mesela unutkan olan bir kişi hani basit unutkanlıktan nasıl ayıracağız bunu? O kişinin günlük yaşamını etkilemeye başlamış mı bu unutkanlıklar? Mesela işte alışveriş yapacak, alması gereken bir iki önemli bir şey var, almadan geliyor. Her zaman gittiği, çok kullandığı bir yolu araba kullanarak bulamıyor. Kafa karışıklığı, kendine çok basit hani günlük hayatta verdiğimiz bazı şeyler olur. İnisiyatif kullanırız, karar veririz. Çok günlük hani hızlı yapmamız gereken bunları yapamadığını fark ediyorsunuz. Bir süre sonra içe kapanıyor. Çok toplum içine çıkmamaya çalışıyor. Her zaman gittiği arkadaşların yanında olmak istemiyor. Mesela eve kapanıyor kişi. Veya kişilik değişiklikleri. Yani illa içe kapanma, depresif değişiklikler gibi olmayabilir. Tam tersine çok sakin, ılımlı biri, çok ajite, saldırgan davranışlar, halüsinasyonlar, paranoid düşünceler. İşte benim işte çantamdan paramı aldı, şu kadın geldi temizliğe ama bak böyle yaptı. İşte diğer başka birisiyle ilgili başka bir şey olabilir. Cinsel dürtü bozuklukları, davranış değişiklikleri olabilir gibi pek çok şeyi aslında bir arada kapsayan bir hastalık Alzheimer. Yani tek bulgu unutkanlık değil ne yazık ki.
Evet, anlatması yani tanımlaması bile.
Süreç nasıl gidiyor? Yani
sürece girmeden önce bence dostlarımızın da soruları vardır. Bizi dinleyen dostlarımızın merak ettikleri. Bir telefon numaralarımızı, iletişim adreslerimizi bir hatırlatalım. Arkasından yine güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından da kaldığımız yerden devam edelim istersen. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr ya da sosyal medyadan Radyo Doktoru'ndan bize yazarsanız sorularınız varsa uzmanımıza bununla ilgili merak ettikleriniz belki ailenizde bununla ilgili bir problem olabilir, kendinize şüphelendiğiniz olabilir. Onları da burada canlı yayında cevaplamaya çalışıyoruz. Şimdi kısa bir aramız var. Hemen ardından Alzheimer ile ilgili önemli konuları konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Gözlerindeki yaşı silersin. Unut beni, unut. Arama, sakla. Thank you.
Şimdi Alzheimer dedik, unutkanlık dedik de bazen de unutmak isteyip de unutamadıklarımız oluyor. Onun için ne yapacağız doktor?
Onun için yapacak bir şey yok. Zamanı bırakacaksınız herhalde. Orada da zaman en iyi ilaç.
Evet bak, zaman en iyi ilaç.
Unutmamak iyi bir şey ama.
Ama işte her şeyi de hatırlamamak gerekiyor. Bazen de unutmak istiyor insan.
Unutmak aslında bir savunma mekanizması yani sonuçta tabii. Bazı şeyleri unutmazsanız devam edemezsiniz. Yani olayın o felsefi ve psikolojik boyutuna girmeyelim de şimdi. Hani unutmak bazen de gerçekten iyi. Devam etmek anlamında iyi bir şey.
O zaman arada unutalım biz. Arada unutalım. Evet, devam edelim. Şimdi Alzheimer dedik, unutma dedik. Sadece unutmayla alakalı değil dedik. Peki yaşlılıkla olan bağlantısını?
Aslında süreç nasıl işliyor? Yani hani bu unutkanlık başladı. Unutmaya başladık. Ama bunun Alzheimer uzun bir süreç aslında değil
tabii
mi?
Tabii tek şeyle gitmiyor. O, katman katman belli şeyleri
giderek
var.
Giderek artarak. Ortalama bunun bir süresi var mıdır? 10 yılda hasta yatağa düşer ya da işte bütün bu fonksiyonları ortalama kaç yılda kaybediyor?
Yani onun için öyle çok böyle kesin net rakamlar vermek her hasta için çok doğru
mutlaka
değil. Yani
çok
kişisel
vardır,
faktörler
tabii
oluyor. Söylediğim gibi yaşlı şey artan, riski artan bir hastalık. Yani genellikle 60 yaş ve üstü grupta daha sık görmeyi hı-hı bekliyoruz yani Alzheimer'ı. Ve her dekatta da her 10 senede bir de o riskin iki katına çıktığını biliyoruz. Yani 60 yaşındaki bir popülasyonda işte diyelim 100 kişiden 6 kişi oluyorsa ya da daha şeyse öbürü 70 yaşında bu daha da yüksek bir risk giderek böyle katlana katlana gidiyor. Onun için de ne kadar yaşlı alırsa kişi Alzheimer hastalığına yakalanma riski de aslında o kadar artıyor.
Tanı aldıktan sonra hani bu hastalığın tanılandı ve Alzheimer hastası olduğu belirlendi ve tedavi başladı. Hı hı. Tedaviyi de zaten size sormak istiyorum. Hani geriye dönüş var mı? Sadece ilerlemesini mi gidişatı mı durdurmaya çalışıyoruz
tedaviyle
diye?
Şimdi şöyle tabii tanı derken öncelikle tabii bizim hani tedavi edebildiğimiz daha tıbbi nedenlerle hani işte bu metabolik nedenler başka hastalıklardan onların hepsini bir tarafa ayırıyorum. Sadece Alzheimer
tabii,
için konuşacak
evet
olursak tanı aldıktan sonra bir kişinin işte bazı evrelerden geçmesi. Yani hı hı yavaş yavaş bunlar süreç ama her hasta için kesin böyle bir rakam vermek tabii
mutlaka
daha şey değil ama yani işte birinci evre dediğimiz daha böyle evrelerde yavaş yavaş unutkanlıklar, yakın bellek bozukluğu, işte bir takım ilk bahsettiğim daha böyle hafif hafif ucundan kıyısından böyle kişilikle ilgili biraz acaba mı şüpheler vesaire. Yakınları daha çok bazen de hani unutkanlık var ya da ben unutuyorum diye daha böyle sosyokültürel düzey yüksek bir hastaysa kendindeki şeyleri fark edebiliyor. O grup zaten biz onları önce bir hafif kognitif bilişsel bozukluk dediğimiz bir grup var aslında. Yani hani Alzheimer demans şeyine oturtamıyorsunuz. Kendi şikayetleri var. Belki ufak tefek bir şeyler var ama onun günlük hayatını çok etkileyecek düzeyde de değil. Onlar öyle bir kalıyorlar bir dönem öyle. Hafif kognitif bozukluk diyoruz yani.
Başlangıç diyebilir miyiz?
Başlangıç evir. Bunlar zaten çoğu yani çok büyük bir oranı yavaş yavaş Alzheimer'a gidiyorlar. Yani o başlangıç evresinde hiç hemen bir şey demiyoruz bazen de. Ama ne zaman dediğim gibi bahsettiğim işte davranış değişiklikleri, dille ilgili, lisan kullanımı ile ilgili sıkıntılar, mekan, yer, oryantasyon
lisan
bozukluğu.
Lisan kullanımı sıkıntısı deyince kelimeler kullandığı.
Kelime bulmada güçlük ya da işte bir kelimenin yerine başka bir kelimeyi koyma. İşte bardağı getir yerine gözlük mü getir ya da ne bileyim işte bir bardağı al buraya koy diyecek. Alakasız bir şey söylüyor. Bardak yerine hiç kullanılmayan bir kelime gibi. Yani
kendi eşyalarında uygunsuz yerlere
koyma
oluyor mu? Eşyaların
yerini sık bulamama, işte uygunsuz yere buzdolabına gözlük koyabilir. İşte terliğini yani başka bir yani dolaptan bir terlik çıkabilir gibi. Hı-hı. Hani bunlar yavaş yavaş bu tip böyle absürt şeyler, odaları karıştırma, dediğim gibi kişilik değişiklikleri gibi belirtiler hepsi bir arada yavaş yavaş zaten ondan sonra o evreler başlayınca zaten o tanıyı koymak bizim için daha kolay oluyor. Yani hani daha netleşiyoruz. Çünkü Alzheimer aslında bir sürü teknik gelişme olmasına rağmen halen klinik bir tanı. Yani hiçbir tetkik spesifik olarak çok duyarlı, özgün olarak Alzheimer teşhisini koydurmuyor. Yani biraz sonra soracaksınız işte bu genetik şeylerle ilgili de. Bizim tamamen klinik şeyimiz, öngörümüz yani bizim hastayı muayene etmemiz gerekiyor. Alzheimer hastalığı dışında başka bir demans bulgusu, demansla hı-hı eşlik eden başka bir nörolojik muayene bulgusu olabilir hastanın. Biz
çünkü
onu görebiliriz.
Çünkü beyinde bir takım maddeler birikiyor değil
evet,
mi? Yani
hani
bu
maddeler
kalkıp oradan biyopsi de alamayacağımız için klinik.
Biyopsi de alsak o normal yaşlılarda da o maddeleri buluyoruz. Yani işte o belki hı-hı okumuşsunuzdur işte tau proteinleri, nörofibriller,
evet, evet
yumaklar vesaire gibi bir takım şeyler var. Onlar zaten belli bir oranda normal yaşlılarda da oluyor. Yani ama hani o Alzheimer hastalığındaki tabii yoğunluk şey çok daha farklı olabiliyor. Onun için hiçbir yani biomarker, hiçbir laboratuvar testi, MR görüntüsü hiçbirisi bize Alzheimer hastalığı tanısı koydurmaz. Bizim nörolojik muayenemiz hastadan ve yakınlarından daha çok aldığımız işte bu şeyler, genel bir görüş, işte unutkanlık değil, bellek nasıl, şeyi nasıl ve hani görüntülemelerde daha çok işte onu destekleyecek bulgular veya dışlayacak bulgular olması maksadıyla. Ama esas nöropsikolojik testler uyguladığımız testler olabiliyor. Ya da psikolojiden buna ilgilenen arkadaşlarımız, özel olarak ilgilenen arkadaşlarımız beraber onlarla işte görüntüleme, hepsini bir araya getirip ondan sonra bir karara varıyoruz.
Tedavisi de hala çalışmaların devam ettiği bir hastalık
evet,
diyebiliyorum.
Evet, çünkü çok kesin bir tedavisi olan bir hastalık değil maalesef. Yani hani bir ilaç alıp o ilacı bir süre kullandıktan sonra ben artık iyileştim ya da artık hani bundan sonra tamamen durdu, bu düzeyde kaldı gibi bir şey yok. Bu yavaş ilerleyen dejeneratif dediğimiz, yani zaten yavaş yavaş sinir hücrelerinin dejenerasyonu, kaybı, bazı özel bölgelerdeki ölümüyle giden bir süreç.
Durumu korumaya çalışıyoruz galiba.
Mevcut durumu korumaya çalışıyoruz, uzatmaya çalışıyoruz o durumdaki.
Peki şeyi. Yaşam tarzı etkili mi bunda? Beslenme, yaşam tarzı, hasta yakını olarak neler yapabiliriz?
Şimdi şöyle genetik hani şeye de girdiniz. Ben mesela Alzheimer olur muyum vesaire gibi. Hani yaşam tarzı derken hani tabii ki bir takım risk faktörleri bütün hastalıklar için geçerli. Ama hani damar sertliğiyle giden hastalıklar, kişinin işte riski varsa tansiyonu, şeker hastalığı, kalp hastalığı, ateroskleroz dediğimiz damar kireçlenmesini tetikleyen, kötü yaşam koşulları, sigara çok yoğun kullanıyorsa, alkol kullanımı çok fazlaysa, metabolik durumunda bir takım bozukluklar varsa onlar zaten hastalığın ortaya çıkmasını daha hızlandırıyorlar ya da tetikleyebiliyorlar. Ama Alzheimer hiçbir zaman tek bir nedenden kaynaklanan bir hastalık değil. Hem genetik faktörler rol oynayabilir, çevresel faktörler, nörotoksinler, biz bunların tam neler olduğunu bilmiyoruz henüz. Yani bir sürü şey bir arada bir hastalığı tetikliyor.
Erken teşhisin faydası var mı mesela? Yani bununla ilgili çok erken evrede
yakalamanın şöyle faydası olur. Yani çünkü bu dediğim gibi elimizdeki ilaçlar çok böyle güçlü silahlar değil. Hala işte süreci uzatmak ya da süreci bir miktar ilerlemesini ya ne kadar hani tabii erken evrede yakalanırsa işte o tedavileri daha erken alma şansı olacak. Yani ileri evrede olan bir hastanın bazen çok ileri evrede gören hastalarımızda ben Alzheimer ilacı başlamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü ondan yararlanımı göremiyorsunuz. Yani artık böyle hiçbir işi kendi başına yapamamış, neredeyse yatağa bağımlı hale gelmiş. Yani günlük yaşamını sadece uyuyarak geçiren bir hastaya o ilaçların o dönemde çok faydası olmuyor.
O yüzden gerek de kalmıyor.
Gerek de kalmıyor. Yani erken teşhis bir de şeyi de düzenlemek. Kişinin işte iş beklentisi olacak, işte hayatını düzenleyecek bir takım hayatla ilgili beklentileri var, çevresinin var. Hani bir şeyleri yoluna koymak ya da en azından öngörebilmek açısından da fikir veriyor. Yani sadece hastalık şey süreci için değil. Çünkü bu hastalık şey tek kişinin hastalığı değil. Bütün o çevresindeki aile bireylerini, işte sosyal yaşantısını, iş hayatını, her şeyini etkileyen bir hastalık.
Zaten galiba değil mi? Hasta farkındalığını kaybediyor.
Aynen. İçgörüsü kayboluyor. Farkındalık.
Ama bütün yük hasta yakınında.
Aynen öyle.
Peki onlara önerilerimiz neler olacak? Çünkü evin de galiba düzenlenmesi gerekiyor değil mi?
Yani burada zaten şey, çok en büyük sıkıntı hasta yakınlarıyla iletişim kurmakla ilgili. Yani hani hekimin bence buradaki en önemli görevi, hastaya yapacağınız şeyler zaten belli. Yani hani ona da çok yararlı olacağınız tabii ki noktalar oluyor ama esas hasta yakınlarını bilgilendirmek, bu hastalığın nasıl bir hastalık olduğu konusunda fikir vermek, bir takım hani o trikler nelerdir, nasıl baş etmek lazım, hangi sorunla karşılaşabileceklerini bilmeleri lazım ki hani onu nasıl yönetebileceklerini de bilsinler.
Mesela ipucu verelim mi dinleyenlerimize?
Evet, yani mesela ben diyorum ki hastalarıma hani çok erken evrede bir hastaysa zaten onda artık birebir önce bir iletişim kuruyorsunuz. Yani hani yavaş yavaş bazı şeyler kendisi fark ediyor değişimlerini ama hani bunun zaman alacağını, hani ne diyorum, mümkün olduğu kadar işte sağlıklı yaşamaya, herkesin o dikkat ettiği uyku düzeni, beslenme düzeni, hani vitamin ağırlıklı, çok böyle ağır yağların, trans yağların, katı yağların olmadığı, şeker hastalığı varsa onun iyi kontrol edebileceği bir diyet olsun, fizik aktiviteden hiç kaçınmasın. Sürekli hani bir rutin bir fizik aktivite yapsın istiyoruz hastalarımız. Hayattan çekilmesin, kopmasın, günlük rutinini yapabildiği kadar devam etmeye çalışsın diyoruz. Onun yanında da hasta yakınlarına bazı şeyler önemli. Hani bu erken evrelerde tabii bir süre sonra artık hastalar kendi kendilerine hayatlarını idame edemez duruma geliyorlar. Yani mutlaka işte evde bir bakıcı olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bu işlerde yine konuştuk gerçi. Bir miktar daha kolay belki yani küçük şehirlerde. Hani mutlaka bir çoluk çocuk birisi yanına alıyor o kişiye. İşte gözetim altında bakıyorlar ama hani özellikle Avrupa'da yaşlı yalnız yaşayan çok insan var. Yani hani ve onların hani belki sosyal şeyleri daha fazla olabilir ama yine de hani birileri bakacak, kontrol edecek, bir yerlere gitmesi gelmesi gerekecek.
Tabii evden çıkıp gidiliyorlar, kapının kilitli olması gerekiyor, aynen. Sürekli gözünüz üstünüzde
olacak. Mesela ben en çok şöyle, şimdi bu tip hastaların sürekli bakımı bir kişinin elinde olamaz. Bir kişinin sorumluluğunda olamaz. Çok ağır. Zor bir sorumluluk. Yani herkes çalışıyor, çoluğu oluyor, çocuğu oluyor. Hani ne yapıyorlar genellikle? İşte kardeşler bölüşüyorlar. Ama şimdi hani biraz orta ileri evre bir hastaysa artık o yer yön karıştırmaya başlıyor. Tuvalet yerine başka bir yere gidebiliyor.
Görmeyle ilgili sıkıntıları olabiliyor. Takılıp yani, düşebiliyorlar.
Tabii yaşlılık problemleri de var ek tabii. olarak.
Merdivenden düşme, yataktan düşme.
Yani alıp gidiyor, kapıyı çekip gidiyor. İki gün arıyorlar mesela işte.
Acaba nereye
gidiyor? Nereye gittiğini evet. bilmiyorlar.
Bununla ilgili bazı gelişmeler var. Bileklikler, GPS'li bileklikler yapılmaya evet, başlandı. Avrupa'da mesela bununla ilgili çalışmalar var. Böylelikle uydu üzerinden nereye gittiğini takip
çok,
edebiliyorlar.
Çok aslında iyi bir şey yani.
Çok hani... iyi bir şey. Biz de bunu biraz daha klasik yöntemle evvelden yaparlardı. Adını, telefon numarasını.
Ya da şöyle bir muska gibi bir şey konur.
Bir şey takarlardı, bileğine evet, takarlardı evet. hatırlıyorum. Hatta birkaç tane görmüştüm. Çocuktum ben. Yaşta birkaç amca görmüştüm. Hatta anlamamıştım. Yani adını bilmiyor mu acaba amca falan diye böyle adını yazıyor bileğine. Niye bir bileklik var falan diye düşünmüştüm. Tabii çocuk olduğumuz için bilmiyorduk. Sonra yıllar sonra bunun ancak farkına varıyoruz. Ama teknoloji ilerledi. Konuda çok daha artık telefonların da işte böyle bilekliklerin de ve benzer aparatların evet. da cihazların aksesuarların da hayatımıza girmesine belki biraz daha kolay hale gelecektir diye düşünüyorum.
Zor bir hastalık
çok
yani.
Zor.
Tüm aileyi şey yapan, etkileyen bir hastalık.
O zaman ne diyeceğiz? Sağlıklı besleneceğiz, yine spor yapacağız, egzersiz
evet.
eksik etmeyeceğiz.
Hepsini yapacağız.
Bunları
onun dışında
bol yapacağız.
Tabii bizim değiştiremeyeceğimiz risk faktörü. Hani bunlar bir kısmı değiştirebilir risk
tabii,
faktörleri.
Tabii tabii. Yapabildiklerimizi
yani.
Yapacağız.
Değiştiremediklerimizi neler? İşte bu aile öyküsü dediniz.
Evet.
Onun biraz üstünde duralım. Şimdi insanlar da şöyle genler. Bir panik var. Herkes geliyor. Yani en sık bu günlerde. Unutkanlık özellikle genç erişkin yaş grubunda çok sık ya. İşte benim ailemde şunda demans vardı. Bende de mi olacak? Unutkanım. Çok soru. En çok gelen soru bu. Yani hani ailede bir demans varsa ya da işte bir yakınında var.
Potansiyel.
Ya da, potansiyel. Şimdi bu genetik tarama testleri var ama yani bizim şu anki bilgilerimiz hali hazırdaki bilgiler %80-90 Alzheimer'ın direkt genetik değil. Yani özellikle 65-70 yaşından sonra başlayan Alzheimer hastalarında hani birebir bir diyabet gibi, bir tansiyon hastalığı gibi bir genetik geçiş söz konusu değil. Çok küçük bir gruptu. Onlar da daha çok erken yaşta, 50 yaş ve öncesinde de başlayan grup oluyor. Onlar da ailevi genetik geçiş daha güçlü olarak gösterilmiş bazı çalışmalar var. Onun için hani bir genetik yatkınlıktan bahsedebiliriz. Genetik geçiş her zaman doğru bir tanımlama olmuyor. Bir genetik yatkınlık oluyor birinci derece akrabalarında ama bu onların direkt hemen Alzheimer hastası olacağı anlamına gelmiyor. O yüzden hani orada dinleyicilerimiz de o konuda şey olabilirler, daha rahat olabilirler. Hani riski olabilir, ailesinde bir Alzheimer'li olabilir ama onların da hani ileride aynı şeyi birebir yaşayacağı anlamına gelmiyor.
Evet.
Peki bu omega 3'ler, B vitaminleri engellediği ya da hastalığın ilerlemesini önlediği söyleniyor. Buna katılıyor musunuz? Antioksidanların.
Anti-aging ya da benzer beslenme
tarzı. Gıda takviyeleri çok popüler
gıda
ya.
Gıda takviyeleri evet. ve buna benzer
şimdi
vitaminler.
Şöyle, sonuçta bu bir şey süreci, dejenerasyon dediğimiz işte bir yıkım var. Yani bir anormal hücre kaybı ve yıkımı var. Yani tabii onu önlemeye yönelik işte bir antioksidasyon, işte bir takım bir sürü çalışmalar yapılıyor. Yani yararlı olduğu küçük küçük şeyler var ama B vitamini normal bir kişide B12 normalse istediği kadar B vitamini alsın. O çok böyle bir koruyuculuğu olmayacaktır. Hani omega 3 daha çok hani takviye yapıyorlar ama hani balık yağı vesaire gibi. Yani daha sağlıklı beslenme, Akdeniz diyetiyle beslenme bence yeterli olacaktır. Yani ben hani bu belli yaşlarda belli şeyleri rutin almak gibi bir fikir oluyor bazen. Hani bu çok çünkü empoze edildi aslında sürekli bir basında hani böyle işte şu yaşta şu 40 yaşında 50 yaşında. Hani o her zaman katılmıyorum o şeye. Hani eğer kişi şey...
Mutlak değil yani.
Bence
evet,
değil.
Evet, sağlıklı yaşayalım, sporumuzu yapalım, düzgün beslenelim.
Demansı öğrendik.
Evet.
Yeneminin yelpazesini.
Evet.
Alzheimer'ı da söyledik. Peki Parkinson? Gelelim Parkinson'a.
Titremeye geçelim diyorsun.
Hadi bakalım yani. Şimdi üçünü bir araya getirelim. Yani ona göre sıralayalım. Parkinson desek.
Parkinson nasıl bir hastalık? Bizim genelde gördüğümüz, hani toplumda evet. gördüğümüz yürüyüş değişikliğini böyle ufak ufak adım atarlar.
Küçük adımla. Öne eğilmiş.
Ve ellerde titremeleri çok biliriz. İşte Parkinson'u varmış dediğimizde gözle görülür şey elde titremedir. Çay bardağın tutamadığı Parkinson'dur. Değil mi? Yani genel halk arasında tanımlandırma.
Benim onun içinde bir sürü titreme yanlışlıkla Parkinson tanısı olarak geliyorlar.
Evet. Mesela benim dedemde vardır.
Esansiyel tremordur o. Yani ailevi bir titreme hastalığıdır.
Öyle değilmiş. Düşmüş. Düştükten sonra muhtemelen derler ya işte tosun vurdu köyde söylerler. Yani onun gibi bir yerden düşmüş. Düştükten sonra olmuş.
Olabilir.
Yani o başka bir sebepten dolayı ama ona da Parkinson diyorlardı. Çünkü niye? Parkinson genel anlamda el titreme hastalığı.
Evet. Ama en işte, çok görülen yani insanların gözle algı görebildiği, öyle. Ama olmayabilir. Kısmı.
Olmayabilir.
Parkinson da bir dejeneratif hastalık. Yani yine böyle özellikle bazı beyinde bazı bölgelerdeki hücrelerin kaybıyla giden bir hastalık. Ama hani demans grubu içinde değerlendirdiğimiz bir hastalık değil. Bu yanlış bir intiba olmasın.
Hı-hı.
Yani bu...
Bunda unutkanlık ön planda değil.
Değil, hayır. Gibi. Yani tabii. Bu çok daha çok düşük bir oranda olan, hı-hı. çok ileri evrelerde
peki,
gördüğümüz...
Peki bu da mı yaşlılarda?
Onda da risk yaşlılarda daha fazla. Genellikle 60-65 yaş ve üstünde görüyoruz. Daha genç yaşta gene genetik olan, familyal olan, ailevi olan Parkinsonlularda
evet, bir
var.
Dinleyicimizin bir sorusu var. Alzheimer ve Parkinson her zaman yaşlılarda mı olur diye
hayır,
sormuş.
Hayır, şimdi onu da söylemeye çalışıyordum. Çok daha erken yaşta, 20'li yaşlarda başlayan Parkinson hastaları var. 35-40 yaşında Alzheimer tanısı alan, tabii ki çok bunun için debelenecek duruma geliyoruz bazen evet, yani. O hastaya o tanıyı koymak çok zor.
Michael J. Fox vardır mesela.
Michael J. Fox Parkinson
evet,
çok erken yaşta.
Erken yaşta olanlardan. Geleceğe evet. dönüşteki hatırlayanlar olursa onu da hemen hatırlatalım. Örneği de var yani.
Evet, onlarda bazen işte bazı genetik şeyler çok daha kolay tespit edilebiliyor. Yani familyal dediğimiz ailevi bir takım şeyler var ama hani o Michael J. Fox'un ailesinde başka Parkinson var anlamına gelmiyor. Bazen böyle sporadik aynı şey, tek şeyler de olabiliyor. Parkinson tanısını nasıl koyuyoruz peki? Hani gördüğümüz hı-hı. klinik ne? Ona hı-hı. gelecek olursa. İstirahat tremoru ama. Bu titreme dediğimiz istirahat sırasında olan bir titremedir. Yani belki sizin
serbest
dedenizdeki
otururken.
İşte çayını çorbasını içerken kaşığını bir halk arasında olan daha çok hı-hı. bilinen bir titreme. Bizim onu farklı bir şeydir. Daha çok istirahatte otururken böyle ellerini uzattığında hafif böyle para sayar gibi ufak böyle küçük küçük böyle bir titremesi olur. Ama titreme tek bulgu değildir. Mimiklerinde bakarsınız ki kaybolmaya başlamıştır. Göz kırpması mesela azalmıştır o kişinin. Daha donuk bir yüz ifadesi vardır. Hı-hı. Konuşması daha monoton. Ses tonu daha kısık. Böyle hani biraz böyle hani sanki böyle mızmızmış çok ağırmış gibi bir ifade verebilir kişiye. Muayenesinde bakarsınız söylediğiniz gibi böyle hafif postürü bozulmuş, öne eğilmiş böyle hafif, küçük adımlarla böyle
kamburu
yürüyen,
çıkmış
kamburu
gibi.
Çıkmış gibi yürüyen bir kişiyi görürsünüz. Hareketler yaptırmaya çalışırsınız. Bir takım katılık dediğimiz, bizim rigidite dediğimiz aslında katılık vardır. Yani onu çok şey yapamaz, rahatlıkla açıp pasif şeylerini yaptıramazsınız gibi. Parkinson hastalığı da gene böyle geniş bir yelpaze. İdiopatik dediğimiz yani bizim nedeni tam belli olmayan gruplar var. Bir de bazı sekonder, ikinci nedenlerle oluşan, belki dedenizdeki de yine titreme öyle bir şeydi.
Olabilir.
Parkinsonizm dediğimiz yani Parkinson hastalığının bulgularını taklit eden, yanında başka şeylerin olduğu hastalıklar da var. Onun için hani onu ayırmak da çok önemli.
Peki ilk böyle titremeyle mi başlıyor yoksa geçmeyen bir kas ağrısı gibi, kasılma gibi ya da farklı bir şeyle başlayabiliyor mu? Başlangıcı ne?
Yani her hastada el titremesi olacak diye bir şey yok ama bizim kardinal dediğimiz esas semptomlar işte bu el titremesi, hareketlerde yavaşlama, donukluk, hı-hı. yüz ifadesinde bozulma ve katılık. Bunların bazıları bazı hastalarda daha ön planda olabiliyor. Yani hiç titremesi yok diye o kişiye Parkinson değil demek doğru değil. Yani hiç titremesi olmayabilir. Çok bariz olmayabilir ya da rigiditesi, o katılığı çok ön plandadır gibi. Veya hani ilk evrelerinde hani Parkinson düşündüren hani bizim bildiğimiz tabii bunu herhangi bir hasta ya da halkımızdan birisinin bilmesini hı-hı. beklemiyoruz. Hani çok böyle renkli rüyalar, uykularda böyle artık şey gibi REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz böyle çok hareketli karabasan gibi rüyalar vesaireyle başlayan değişik bir klinik aslında. Yani ondan önce o Parkinson hastalığı tanısını koymadan çok çok önce bazı şeyler başlıyor aslında. Koku duyusunda soracağım
konuşacağım.
Koku duyusuyla ilgili mesela artık bir çalışmalarda hani bu hastaların koku duyusunun yetiminin çok erken evrelerde olduğunu, Alzheimer içinde. Çünkü o beynin bazı bölgelerinin etkilendiğini daha önce gösteren bir şey, bir gösterge. O tip şeyler tabii oluyor. Onlarla ilgili çok çalışma oluyor ama hani klinik genel olarak böyle Parkinson hastalığında.
Peki bunda da beslenme önemli değil mi?
Ya beslenme her şeyde önemli ama Parkinson için özellikle hani şunu bir yiyin, bunu yemeyin gibi bir şey bizim için çok şart değil. Ama hani dediğim gibi neye dikkat ediyoruz? Biz işte orada bir takım hormon diyeyim artık dopamin adını verdiğimiz, dopamin dediğimiz beyinde salgılanan bir maddenin eksikliği oluyor. Hücre dejenere oldukça, bozuldukça o madde tam salgılanamıyor. Biz o maddeyi tekrar dışarıdan yerine koyuyoruz verdiğimiz tedaviyle. Asıl tedavi şeyi de o eksik olan maddeyi yerine koymak şeklinde. Çok daha tabii Alzheimer hastalığına göre çok daha dramatik, çok daha yüz güldürücü tedavi anlamında. Hani bizim çok elimizi rahatlatan şey bir hastalık. Yani
bir ara basında hani, kırmızı eti bırak, titremeden kurtul diye yazıldı bir süre. Onun için özellikle buradan o yani gıdayı bunda özellikle vurgulamak istiyorum. Hakikaten kırmızı eti bıraktığı zaman hasta bu titremeleri azalıyor
yani
mu?
Yani öyle bir şey çok söz konusu değil ama hani işte dedik ya damar risk faktörleri var dedik. Vasküler risk faktörleri işte bu damar sertliğini tetikleyen beslenme tarzının işte Parkinson hastalığı içinde işte vasküler nedenlerle oluşan damarla ilgili inmeyle ilgili Parkinson'lar da olabilir mesela gibi Parkinsonizm bulguları gibi şeyler de önemli var. Yani o her hastalık için aslında beslenme mutlaka hayat stili önemli ama hani Parkinson hastalığı için çok özel bir farklılık yok.
Bunların hasta yakınları biraz daha rahat galiba değil mi Alzheimer oranla?
Evet tabii.
Çünkü farkındalıkları devam ediyor sadece davranışsal anlamda.
Parkinson hastalığında çok fazla demansı Alzheimer gibi görmüyoruz. Onlardaki demans daha farklı oluyor zaten. Hani böyle çok hatırlamama, işte çok yakın bellek defisiti gibi ön planda olan bir şey değil. Onlarda birazcık böyle geri çağırma. Hani mesela bilgisayardan çok kaydettiğiniz bir şeyi geri çağırmak çağırırsınız hemen gelir. Orada o recall dediğimiz o geri çağırma mekanizması biraz daha yavaş işliyor. Yani aslında onlar çok böyle büyük bir grubu, çok ciddi bir unutkanlığı, demansı olan hastalar değiller. Sadece daha tutuklar, daha işte bir takım şeyleri geri tekrar çağırıp kullanmakla ilgili sıkıntı yaşıyorlar. İşte bazı tabii farklı Parkinson'un başka küçük küçük daha böyle Parkinson hastalığının farklı alt birimleri de olabiliyor. Onlar da bazen başka bulgular eşlik edebiliyor. Onlar ön planda bazen farklı şeylerle gelebilirler.
Bunlarda bir de uyku bozukluğu ve depresyonun çok yoğun yaşandığı söyleniyor, öyle midir?
Öyle bir de bazen yanlışlıkla yanlıştan alabiliyorlar. Şöyle Alzheimer hastalığı için de aslında onu vurgulayabiliriz. Parkinson için de mutlaka böyle bir hasta özellikle ilk evredeyse depresyondan çok ayırmamız gerekiyor. Yani depresyon bulgularıyla Alzheimer hastalığı için de Parkinson'da ne dedim? Mimikleri donuktur dedim. Hareketleri yavaştır, isteksiz görünür. İşte motive değilmiş gibi ses tonu böyle çok kısık. Böyle hiç jest yaparak, mimik yaparak konuşmaz birisi. Depresyondaki bir kişi de aynen öyle görünür aslında gibi. Bunlar zaten hani kardeş hastalıklar. Yani birisi etkilenince öbür tarafta da bir şeyler mutlaka oluyor. Hem reaksiyonel oluyor. Hani hastalık var onu kabullenmekle ilgili ama bir takım bazı ortak şeyleri kullanıyorlar. Yolları ve ortak etkilenimler oluyor dolayısıyla.
Peki anladığımız kadarıyla hastaya değil de hasta yakınlarına daha çok burada iş düşüyor.
Evet.
O yüzden hasta yakınlarına...
Hastalara da düşüyor.
Hep. Tabii ki ama hasta yakınları daha çok bundan etkileniyorlar. Hasta yakınlarına acaba özellikle bir şeyler tavsiye etmek istesek ya da bununla ilgili bir şeyler söylesek.
Alzheimer için özellikle.
Evet, Alzheimer yani
Parkinson için hasta yakınlarının çok...
Değil tabii ki Alzheimer için söyleyebiliriz.
Alzheimer için benim en çok dediğim işte yani bir kişi yüklenmesin bu hastalığın yükünü. Çok zor bir hastalık. Mutlaka paylaşım içerisinde olmak lazım. Eğer o kişinin hani imkanı gücü yetiyorsa, olanakları yeterliyse mutlaka hani iyi bir bakıcı
belki profesyonel destek almak
anlamında o kişinin günlük hayatını, sosyal hayatını sürdürmesi anlamında yani bakan kişinin içinden aynı şey. Çünkü
tabii.
Hastaya bakan kişi de tamamen bütün hayatını oraya vakfetmiş olacak bu durumda. Onun için öyle şeyler yapması gerekebiliyor. Ev değiştirmeyin çok diyoruz. Yani hani dedim ya kardeşler arasında hasta dolaşıyor. Hani bir gün başka bir eve gidiyor. Bir ay sonra öbür eve gidiyor. Hani bir süre bu idare edilir ama daha orta ileri dönemde sıkıntı olmaya başlıyor. Kendi alıştığı, bildiği bir ortam olması. Hem adaptasyon açısından hem de şey açısından, kendini güvende hissetmesi açısından daha önemli.
Aslında yaşlıların hiçbirisi sevmiyor değil mi o? Yani bardaklarının yerinin değişmesinden bile hoşlanmazlar o grup.
Ben de hoşlanmam yani. Hastaya, yaşlıya gerek yok. Yapılır. Birçok
evet,
insan istemez.
Kişilik yapısıyla da alakalı. Tabii. Bir de birazcık daha onlar hani daha kontrol kaybettiklerini düşünüyorlar herhalde.
O yüzden benim. Birazcık daha hakimiyet benim elimde olsun, benim kontrolümde olsun istiyorlar. Onun da etkisi var tabii ki.
Evet.
Alzheimer böyle ölümcül bir hastalıkmış gibi. Yani biraz önce Yusuf da söyledi ya. aslında ölümcül olan Alzheimer değil.
Alzheimer hastalığı aslında direkt yani ölüm sebebi değil. Ama Alzheimer hastalığındaki ölüm hangi nedenle meydana geliyor?
Onu konuşalım istiyorum.
Şimdi bir süre zaten yaşlı bir hasta. Yani hani bunun kalp problemi olacak, böbrek yetmezliği olacak işte vesaire, şekeri varsa gibi. Bir süre sonra yatağa bağımlı hale geliyorlar bu kişiler. Belli evrelerden sonra artık sürekli yatakta yatan. İşte yemeğini ağzına verip yedirdiğiniz bir kişi bir süre sonra yutma fonksiyonları da azalmaya, kaybolmaya başladıkça işte katı gıdaları yutamıyor, daha yumuşak gıdalara geçiyor. Bir süre yatıyor, sürekli belki onları aspire ediyor, yutuyor, akciğerlerine kaçıyor. Bizim en çok korktuğumuz yatan hastalarda. Enfeksiyon, yani daha çok sekonder enfeksiyonlar, ikinci nedenler. Ya da işte bu organ yetmezliği, çoklu organ yetmezlikleri, emboli atabiliyorlar. Çok sürekli yattıkları için başka nedenler oluşabiliyor. Yani Alzheimer direkt öldürmüyor. Ama tabii ki hani bu sürekli mobilizasyonla ilgili sıkıntı ve sekonder problemler başka nedenlerle kaybediyoruz hastaları.
Bir tedavide böyle bir bant şeklinde, yara bandı şeklinde deriden emilimi olan yurt dışında kullanılan ilaçlar vardı. Bizde yoktu. Getirildi mi? Geldi
burada
mi?
Da var. Var mı artık? Var. Hani onların zaten işte bizim geniş bir grup, birkaç grup ilaçlar var. Yani yine bir maddenin, eksik maddenin işte vücuda belli yollardan verilmesini sağlıyorsunuz. Ya oral yoldan verebiliyorsunuz ya da işte bu deri yolundan. Bu ilaçların bazılarının çok yan etkisi olabiliyor. Bulantı, kusma çok bazen hastalarda sıkıntı. Alıştıra alıştıra veriyoruz. Çok da hani sıkıntı yaşadığımız bir şey değil ama bazı hastalar daha hassas olabilir. Çok ilaç alan mesela kişilerde de sıkıntı yaşıyoruz. Ya da kullanım kolaylığı açısından böyle peçler var yama şeklinde.
Reddeden hastalar oluyor. İlaç uçmakta, ajite olabiliyorlar.
Ritma fonksiyonları bozuk olabiliyor gibi.
Bir de zor bir durum tabii. Hastada zaman içinde böyle huysuzluk diyeceğimiz ama haklı bir huysuzluk tabii. Yani hani o kendini ifade edemiyor, anlaşılamıyor. Belki de onun verdiği tepkisel davranışlar olabiliyor.
Evet.
Evet, daha çok konuşuruz biz burada, daldık gittik, zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili Funda Tan Uysal canlı yayın konuğumuzdu. Bugünkü radyo doktorunda sonuna gelmiş olduk böylelikle. Biz veda edelim o zaman. Sonra da ne yapalım, niye baktın öyle?
Sen bitti mi dedin?
Daha sorularım vardı.
Daha sorularım vardı. Ama zamanımızın sonuna geldik maalesef. Galiba. Artık bir dahaki sefer yine konuk ederiz. Evet. Yine başka konularda sorularımızı iletiriz sevgili uzmanımıza. Sorularını sen sakla. Benim de vardı sorularım ama zamanımızın sonuna geldik.
Peki öyle yapalım.
Biz elektronik postayla radyodoktora@trt.net.tr ve sosyal medyadan Radyo Doktoru'ndan ulaşabilirsiniz. Haftaya yine Perşembe günü 14.05'te biz tekrar burada olacağız. Haftaya kadar sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.